Yasin 7. sohbet 20. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli ve ma tevfik illa billah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geçen hafta ve ondan önceki hafta 18 ve 19'u anca işlemiştik. Bugün 20'den devam edeceğiz. Fakat geçen haftada bir iki yer eksik kaldı, son bir iki kelime. Ve bir de kuş meselesine hafif bir değineceğim. Çok ilginç ve önemli bir konuydu. Gelen tepkilere istinaden söylüyorum. Devam edeceğim. Biliyorsunuz kuş bir uğursuzluk anlamında kullanıyordu. Onlar diyor ki inanmayanlar diyeyim, inkar edenler, mürselleri ne diyorlardı? Uğursuzluk geldi ve uğursuzluk sizin yüzünüzden diyorlardı. Resuller de diyor ki uğursuzluk sizin kendinizdedir gibi gözüken ama teferruat ile baktığımızda uğursuzluk olarak gördüğünüz şeyler sizin düşünce sisteminizden kaynaklanıyor. Siz kendinize bakın, olayları yorumlarken yanlış yorumlamayın şeklinde bir ifade vardı. Teferruatına indiğimizde İsra suresi 13. ayette geçen biz onların kuşlarını boyunlarına astık ve ahirette de o kitap önlerine açılacaktır dan da istifade ederek sanki kişilerin boyunlarında manevi bir çip olduğunu, bu düşünce sistemlerinin hem sebebi hem de kayıt mekanizması olduğunu gitmiştik. Bu En'am suresi 38. ayette de daha sırrani manalarıyla o yukarı doğru gidişatta terakki deniyor buna. Nefsini daha ve anlayışını yukarı doğru çıkaranlarda da kuşla ifade edilen bir timsal sistemi olduğunu söylemiştik. Bunu meraklısına ifade etmiştik. Orayla ilgili bir iki küçük şey yapacağım. Devam edeceğim. Kuş deyince birkaç şey aklıma geldi. Ruhul Kudüs var biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam. Hristiyan kültüründe o üçlemenin, yanlış olan üçlemenin, testis deniyor biliyorsunuz üçlemenin, içerisinde yer alır. Yani Allah deyince onlar üç şey aklına geliyor. Allah, oğul ve kutsal ruh. İşte kutsal ruh pek izah edilmiyor. Bakın internette bakın hep böyle İsa ve Allah kavramı geçmiş. Fakat Ruh-i Kudüs'ü biraz üzeri kapalı geçmiş. O Cebrail'dir aslında. Cebrail Aleyhisselam'dır. Onu Tanrı olarak şey yapıyorlar. Yani onda o kadar olağanüstülükler görüyorlar ki Tanrı'la üçlemesinden biri olarak kabul ediyorlar. Onun simgesi kuştur mesela. Mesela hani bu ipucu olsun diye şey yapıyorum. Hani yukarı terakki dedik ya, ruhani alana yakınlık anlamında şey yaptık. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu Münir Darman Hoca'nın bir hikayesinde şey anlatıyordu. Mağara olayı var ya, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir'le beraber hicrette, Sevir Mağarası. İçeri girdiklerinde Rabbim onları ne ile setrediyor kapıda? Örümcek ağı ve kuşla, yani güvercinle. Şunu ifade ediyor. Tamam, o güvercinler içeri girdikten sonra oluştu. Fakat onlar gittikten sonra Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir o yuvayı yıkarak ve kuşları kaçırarak mı dışarı çıkmış olabilir âlâ rahmet peygambere? Dolayısıyla o kuşun hikmeti ne olabilir diye sorduğunda hani bu cevaplar geldi benim aklıma. Hani Ruhul Kudüs'le ilişkili olan bir şey aklıma geldi. Hani bunu da söyleyeyim dedim. İlginç bir şey. Bir de aklıma şey geldi. Yani yüzlerce misal gelebilir ama üçünü not etmişim burada. Birisi de Fil Suresi.
Ayranı kaldı işte.
Ebabil kuşları geliyor. Bakın, evet, Kur'an'da hiçbir şey boş boşuna değildir. Kur'an'da tarih kitabı değildir. Tarihten bilgi verir ama tarih kitabı değildir. Orada kuş diyorsa, fil diyorsa, neden Kabe'yi yıkmaya geldikleriyle ilgili bir hikayeyle şey varsa, onların hep bir yeri vardır. Bakın, Yasin vel Kur'an-ı Hakim derken, vel Kur'an-ı Hakim, hakim kelimesinin anlamlarından birisi neydi? Muhkem. Yani buna İngilizce knitted deniyor. K-N-I-T-T-E-D. Knitted. Yani örülmüş. Yani bütün bir örgüyle örülmüş. Kur'an'ın bir yerindeki bir ifade diğeriyle pekişmiş, örtüşüyor anlamında. Yani rastgele geçmiyor anlamında. Dolayısıyla oradaki bir kuşlardan bahsediyorsa muhakkak bu Yasin'de 19'daki, işte İsra 13'deki, Enam 38'deki ile bir bütünlük ve diğer yerde geçen kuşlarla beraber şey yapıyordur. Bakın, ne vardı fil hikayesinde? Hikaye olarak geçiyor, bu şeyde geçmiyor. Orayı yıkmaya gelen var ya, Ebrehe. Aslında inançlı. Hristiyan inancından birisi. Daha Müslümanlık gelmemiş. Fakat kıskançlığından ötürü, yani neden insanlar bu Kabe'ye geliyorlar da benim yaptırdığım, çevresini dolanmalarını istediğim yere gelmiyorlar diye hasedinden geliyor. Ya bak, bir haset suçu var bir. Bunu unutmayalım. Yani oraya giden inançsız değil. İnançlı. Bak, buradaki Rahman bir şey indirme diye götürü. Rahman diyor orada. Yani Rahman bilgisi çok ilginç. Yani Allah diye bir şey yoktur demiyor. Rahman kavramına erişmiş. O bir şey indirmemiştir diyor. Buraya şey, inançlı biri gidiyor. Peki Kabe neyi temsil ediyor biliyor musunuz aslında? Yani birçok timsali var ama Kabe'nin çevrelediği toprak özel bir toprak. Rivayete göre Adem'in, yani ilk insan Hazreti Adem'in yaratılırken yaratıldığı toprağın o alandan alındığı söyleniyor. Şimdi Ebrehe gidiyor oraya, o toprağa gidiyor. Peki kuşlar, işte buraya kuşlar diyeceğiz. Ne atıyor kafalarına? Sicil, onun ifadesi sicil. Sicil pişirilmiş demek. Biz biliyoruz ki Adem'in yaratılmasıyla ilgili şeylerden, topraktan yaratıldı falan. Biz de pişmiş topraktan yaratıldı diye bir ifade var ayetlerde, biliyorsunuz. Şimdi kafalarına, kafa neyi temsil eder? Düşünme sistemini, değil mi? Düşünme sistemine kendi yaratılışından bir nesneyle Rabbim helak ediyor. Yani şu mesaj veriyor. Ya sen nereye yıkmaya gidiyorsun? Senin yaratıldığın toprağı yıkmaya gidiyorsun, oranın kutsiyetine şey olarak. Ben de seni, o senin aslının yaratıldığı mıntıka olan ruhların timsali olan kuşlar aracılığıyla senin yanlış düşünce sistemine, senin yaratıldığın hamuleden atarak seni cezalandırıyorum. Yani işte bunları birleştirdiğinizde Kur'an bir bütün ya, böyle bir sonuç çıkıyor. Yoksa rastgele okuduğunuzda Fil suresinin bir anlamı yok. Ama kuş ne? O taş neyi ifade ediyor? Neden onların kafasına gidiyor? Ve yenilmiş ekin haline getirdik diyor. Mekkul diyor. Mekkul ekele fiilinden ismi meful, yenilmiş anlamını. Neden? Fil de neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Fil, bakın, yiyip yiyip şişer. Değil mi? Hortumu da vardır, şişer. Yani demek ki o zihniyette olanlar, dünyada yiyip içip semirmekle uğraşan insanlar, yani düşünce sistemi kalmamış, ona da bu ceza veriliyor. Cezanın şekli, bak, semadan geliyor. O geçen hafta bahsettiğimiz kuşlar tarafından geliyor, ruhani kısımdan. Kabe'yi yıkmaya gidiyor. Kabe neyi temsil ediyor? Yani senin yaratıldığın hamule. Yani nasıl bir ceza? İnsanın, işte Allah kişiye cezayı kendisinin yanlışı tarafından da veriyor.
Seni senle cezalandırıyor.
Evet, seni senle cezalandırıyor. İşte ta'irikum me'akum. Kuşunuz kendinizdedir. Düşünce sisteminiz, yanlış düşünce sisteminiz bu sonucu doğuruyor. Bir de şunu bahsetmek istiyorum. Bu güzel bir nokta oldu. Ben de anladığımda çok etkilenmiştim. Bu geçen ders Kayhan Bey, sizden rica ediyorum hatırlatın. Bu hani size vadrub lehum meselen diyor ya, mesel verildi. O meseleler hep birinci sayfadaki geçen kelimelerle ilgili örnekler veriyor Rabbim bu kalan kısmında. Bunun kelime kelime yakaladım ama hani toplu halde vermek istiyorum. Arasalarda bulundum. Buna bir misal olarak vereceğim ama haftaya şey yapın. Bu sayfa bittiğinde, yan sayfaya geçtiğimizde hangi birinci sayfadaki şey bu hikayede nereye tekabül ediyor? Onu toplu halde bir verelim, bir zahmet hatırlatın. Ama şunu söyleyeceğim. Bakın meaküm diyor ya, tahirikum meaküm. Kuşunuz sizinledir. O İsra suresi 13'te de diyor ya, boynunuzu astık. O ilk sayfada hatırlıyor musunuz? Biz onların boyunlarına kuşlar geçirmiş, ağırlık halkalar geçirmişiz derken de işte buraya bir işaret var. Bir şey dikkatimi çekti. Bakın Allahu Teala maddiyatla maneviyatı ayırt ettirmiyor bize. Alimül gaybi ve şehadet derken bu var. Bakın gayb ve şehadet bir alem ya. İkisinin toplamı küllü alem. Bizim şahit olduğumuz alemin var, bir de gayb var. Gayb bizim şahit olamadığımız alem. Şöyle bir söz var. Gayb görünmeyen değil, görülemeyendir diye. Yani bizim ona erişemediğimiz. Dolayısıyla biz görebildiğimiz, şahit olduğumuzda ne oluyor biliyor musunuz? Gayb alemi açılıyor, şehadet alemi kısalıyor. Yani biz bütün alemi şehadet olarak görsek, tersini söyledim pardon, gayb alemi küçülüyor, şehadet alemi büyüyor. Biz görebildiğimiz yerde, hepsine hakim olduğumuz yer şehadet alemi olacak. Yani bilgi bu şekilde. Bunun gibi maddi ve maddevi, manevi şeyler aslında iç içe, örtüşük. Biz ayırıyoruz onu. Hani tasavvuf ve şeriat olarak ayırıyorlar. Hayır, iç içe onlar. Hepsi beraber. Bunu niye anlatıyorum? İşte hani kuşunuz boğazınızdadır derken de tiroid beziyle etkileşimini söylemiştik ya, iz düşümü olarak. Yani boğazınızdadır diyor. Bir bakılıyor orada.
Resmini çıkartmış.
Evet, orada resmi var şeyde. Yani internette çok rahat bulursunuz. Değil evet. mi? Bazıları kelebeğe benzetiyor.
Çekmiştim de.
Evet. Bazı ders sonunda bakalım ona, şimdi sohbetin şeyini etkilemesin. Kanadını açmış kuş gibiydi değil mi? Rabbim orada birleştiriyor. Bir misal aklıma geldi. Şeyde Alak suresinde şey var. Biz onun perçeminden tutarız, yakalarız diye bir ifade var. Nasiyetin, kazibetin, hatiye diye vardı orada, hatırlarsınız belki. Orayla ilgili internette yine bir yorum okumuştum. Aynı bu tiroid bezine benziyor. Perçemler de alnın üst tarafında değil mi? Şurada. Dikkat edin, saçların örttüğü alan yukarıda. Özellikle şu anıyor. Saçların döküldüğü alana dikkat edin. Beynin olduğu alandır diyor. Beynin olmadığı alan en son dökülen alandır. Tersinden gidersek, saçların döküldüğü alan beynin kapsamı alanıdır. Bakın enselerde ve şakakta beynin iz düşüm alanı yok. Değil mi? Onun gibi. Perçemin olduğu yerde alnın üst tarafı, yani beynin ön bölgesi. Buna frontal lob deniyor. Ön lob. Ön lobun özelliği ne biliyor musunuz? Muhakemenin olduğu alan. Muhakeme ne demek? Doğruyu yanlışından ayırt etme. Bir şey önünüze geliyor. Bakın ilginç. Buluğa ermemişlerde o alan tam gelişmiyormuş. O yüzden çocuk çok tereddütlüdür. Annesine babasına sorar. Ya sen karar verdin. Ya karar veremiyorum ne yiyeceğime, ne giyeceğime, şöyle mi olsun. Onu suçlamamak lazım. Çünkü o frontal lob tam gelişmemiş. O tam rüşte ermemiş ya da buluğa ermemiş. Tam şey yapamıyor, karar veremiyor. İşte anladınız, ne zaman ki bu alan gelişiyor, çocuk sorumlu oluyor artık. O yaşa kadar sorumlu değil. 18 yaşta. Efendim?
Akıl bali.
İşte akıl bali denilen, balığa ulaşmak demek. O alan. Şimdi frontal lob hükmetme alanı, kararlarda bir karar verebilme alanı. İşte yanlış karar verdikleri için, hani ölçtü biçti, nasıl da ölçtü biçti, kahrolsun nasıl ölçtü biçti deyip de eleştirilen kişinin o alanı neresi biliyor musun? İşte bu frontal lob. İşte oradaki maddesel şey ne? Perçem. İşte biz ahirette onun perçeminden tutup sürükleriz diyor. Bakın manevi bir alanla maddi alanın birleştiği yine bir şey. Aynı tiroid bezinin olduğu gibi. Bunun gibi ne kadar çok alan vardır vücudumuzda siz düşünün. Bu ilmi de bu şekilde değerlendirmek lazım.
Bu dünyada ayet-i ilikler verdi dua ediyoruz. Dualardan bir tanesi yani dünya ve ahiret beraber olması.
Beraber. Ya, ayıran biziz. Rabbimin ilminde hiçbir şey ayrı değil. Evet, kuşlarla ilgili bunu söylemek isterim. Dediğim gibi çok şey konuşulabilir ama teferruata girilir. Meraklısı bunları düşünür, geliştirir. İki kısım kalmıştı 19. ayette. E in zükkir tüm. E soru edadı, in şart edadı. Yani şöyle olsa da mı? Zükkir tüm. Zükkir tüm. Tüm siz. Geriye ne kaldı? Zükkire. Zükkire ne demek? Kökü bunun zekera. Zikir fiilinde. Zekera. Çok ilginç. Ya buna da değinmek istiyorum. İşte ayetlerde ilerlemiyoruz ama bunlar müthiş kavramlar. Ben kavramlar üzerine çok duruyorum ve çok faydası olduğuna geliyor. Zekera fiili neymiş biliyor musunuz? Zikir fiili. Normalde unutma olma durumunda unuttuğun bir şeyi hatırlamak demekmiş. Bugün müfredat diye bir terimler ansiklopedisi var, orada şey yaptım. Hafaza fiiline benziyor. Hafıza, hıfz etmek. Farkı hafıza sürekli hatırında yani. Fakat zekere olunca unutma durumunda oluyorsun. Onu hatırlıyorsun. Unuttuğun bir şeyi tekrar hatıra gelmesi gibi. Ana yani kökü buradan kaynaklanıyor. Hatırlıyor musunuz şunu demiştik? Zikirin fiilinin zıttı gaflet demiştik. Bak gaflet ne demek? Normalde hatırlamak gereken bir şeyi unutmak. Yani gaflet anıma denk geldi diyor. Yani gelmemesi gerekir. Normalde hep aklımda olması lazım. O geldi. Bu durumda hafızanın zıttı ne oluyor? Nesiya. Unuttu. Tamamen hatırdan çıkması. Gaflet ne? Hatırda olması gereken bir şeyin o anlık unutulması. Zikir bu anlamda önemli. Çünkü buradaki manasına gidecek de onun için söylüyorum. Zükkir tüm ise bunun başkası tarafından yapılması meçhul bir ifade, yani edilgen bir ifade. Yani zekera ben hatırladım. Zekkeri ise başkasını hatırlatma. Yani bunu biraz teknik bir ifade olacak ama burada Arapça talebeleri var, ona söylüyorum. Zekera lazım bir fiil. Geçişsiz bir fiil. Kişinin yapanın kendisini ilgilendirir. Yani ben hatırladım. Ama oradaki K'ye şedde geldiği zaman zekera ne oluyor? Başkasına bunu hatırlatmak. Şimdi bak anlam nasıl değişti. Size hatırlatıldığı zamanda mı böyle yapıyorsunuz diyor. Bakın bir şeyin hatırlanması için ne gerekir? Unutulmuş olması gerekir. Pardon. Evet, unutulmuş olması lazım. Unutulmuş olmuş olma durumu için ne gerekir? Onun daha evvelden bilinmiş olması gerekir. Hani yukarıda diyordu ya, belagul mübin diyordu ya, Resuller ne yapıyordu? Açıklayıcı ve belli söz söylüyorlardı. Rastgele söz söylemiyorlardı. Bu ayette onun arkasına geldiği için her kelimesine dikkat edersek içinde bir sırlar, açıklayıcı, belli ifadeler olduğunu gösteriyordu. Size hatırlatılsa da mı? Neyi hatırlatıyor Mürsel? Hani kuş en yüksek ruhani aleme temsil ediyordu ya. Yani o boyutta sizin aslında hatırlamanız gereken bir şey var. Ruhlar boyutunda. Yani Eles Meclisi'ni falan da şey yapıyor. Kısa yoldan gideyim. Yani Gavlü Bela'yı hatırlatıyor. Yani siz böyle bir söz vermiştiniz. Hatırlamıyor musunuz? Bak size bu hatırlatılıyor. Mesajı var enfüsi manalarında. Bak aleni manasında demiyorum. Derin manasında. Aleni manasında var gözükünde. Ya size öğüt verilse de mi böyle yapıyorsunuz? Yani biz üzerimize düşen açık bir tebliğ, başka bir şey yok. Sizi uyarıyoruz bak. Şeyde. Siz uyarılınca mı uğursuzluk denilen şeyi ortaya çıkarmaya başladınız? Bu zaten gözüken. Ama derininde de hatırlatılıyor. Hatırlatılması için o şeyin daha evvelden bilinmesi lazım. Ya o ismi hatırlamıyor musun?
Kişi niye kızarsın başkasına? Bildiği bir şey için, bilmediği bir şey için kızmazsın ki. Demek ki onların, dolayısıyla bütün insanlığın derin boyutlarıyla, alt boyutlarıyla bildiği bir şey var. Ama unutmuş, hatırlatılıyor. Ama o hatırlatıldığı şey nefislerin işine gelmediği için, boyunlarındaki o küçük beyin gibi olan mekanizma var ya, onunla beraber muhakeme yapıyorlar ama yanlış muhakeme yapıyorlar. Bu sefer de karşındakini, kendilerini değil, karşındakini suçlayıcı bir haleti psikolojiye giriyorlar. İşte Resullerde bulunuyor. Ne oldu? Size hatırlatılınca mı böyle yapmaya başladınız? Gibi bunun da bir ifadesi var. Bunu şey yapıyorum. Zikirle ilgili konumu değil ama bugün bir şey okudum, çok hoşuma gitti. Bir ayet var. 157 miydi, 152 miydi Bakara? Eskurunu eskurkum. Beni zikredin ki ben de size zikredeyim. Bunun benzeri nerede geçiyor biliyor musunuz? Yine Bakara'da geçiyor, ön sayfalarda geçiyor. Diyor ki ey İsrail oğulları diyor, sizin Bakara 40'ta geçiyor. Ey İsrail oğulları diyor, sizin üzerinize olan nimetimi hatırlayın, zikredin diyor. Nimeti zikrettiriyor Rabbim orada. Kime? İsrail oğullarına. Ama asıl muhatap olan sahabiler efendimiz olmak üzere en üst bilinçteki iman etmiş olan Müslüman topluluğuna iniyor, beni zikredin. Bakın Yahudi oğullarını, İsrail oğullarını pardon, nimetleriyle zikrettiriyor, Müslümanlara ise zatıyla zikrettiriyor. İşte bu da Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetlerin üzerine olan üstünlüğü. Zikir de arkadaşlar tamamen zihinsel, kalbe yansıyan zihinsel faaliyettir. Allah'ı direkt olarak düşünmektir. Beni düşünün diyor. Burada bir müjde var, çok ilginç. Ben de sizi o anda düşünüyor olacağım. Yani zikrediyor olacağım. Anıyor olacağım. Bu ümmeti Muhammed'e olan müthiş bir nimettir. Hatta bu ayetlerin benzerlerine baktım. Hazreti İsa'ya bile diyor ki annenin üzerine olan nimetimi düşün diyor. Anlıyor musun bu inceliği? Ama Muhammed ümmetine kendi eskuru ni diyor, beni diyor. Zikredin ki ben de sizi zikrediyorum. Yani şunu diyor, beni zikrettiğinizde doğru anlamak tesbih değil. Tesbihle zikirin ne farkı vardı? Tesbihte belirli bir isimleri sürekli olarak tekrar etmek vardı. Bunu bütün mahlukat yapıyor. Ama Allah eşlik etmiyor. Zikirde sen direkt ona hiçbir şeyi düşünmeksizin gerçekten onu doğru şekilde yöneldiğinde Allah devreye giriyor. Vele zikrullahu ekber ne demek? Allah'ın zikri en büyüktür. Bunun üstüne bir şey yok demektir. Konumuz zikir değil ama burada günümüz, bugün gelen bir şeydi bu. Paylaşmak istedim. Yan alan gibi gözükse de aslında kavramların içinde bir şey. Devam ediyorum. Bel entüm kavmün müsrifûn. Bilakis, hayır bilakis, entüm sizler bir kavimsiniz. Kavmün nasıl bir kavim? Müsrifûn. İsraf eden bir kavimsiniz. İsraf etmek neydi? Bir şeyi harcamakta aşırı gitmek. Evet. Demek ki olayları muhakemede, olayları değerlendirmede yanlış yerde aşırı gitmiş bir kavim olma durumu var burada. Yeter herhalde bunlar. 19. Daha çok şey söylenebilir ama 20'ye geçmek istiyorum. Bismillah. وَجَاءَ مِنْ أَقْسَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَل۪ينَ وَجَاءَ Şimdi burada bir olay anlatıldı yukarı. İkinci kısma, pasaja geçildi. وَجَاءَ geldi. Nereden geldi? مِنْ أَقْسَى الْمَد۪ينَةِ Şehrin en uzak kısmından. أَقْسَى الْمَد۪ينَةِ Aksa'yı açıklayacağız. Kim geldi? Reculun. Bir adam. Nasıl gelmiş? Yes'a. Say ederek. Yani bunu hacca gidenler bilir bu fiili. Say eder. Yani hızlıca yürüyerek. Koşmak değil, yürümek de değil. Hızlı adımlarla geldi. Şimdi burada gelmesi nereye? Mekana gelmesi. Bak gitti demiyor. Yani olayın ana merkezinde olan bir olayı anlatıyor. Ca'e geldi. Kim gelmiş? Recul. Önce oradan gidelim. Recul ne demek? Bir adam. Ama burada birisi dememesi, yani men dememesi, bir kişi dememesi de özellikle rical demesi, rical erkek demek. Yani adam gibi bir adam geldi diyor. Hani o nice erler vardır ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz diyor. Orada övüyor yani ne erkekler vardır ne erler vardır diyor övüyor ya. Burada da bir övgü var orada. Aksal Medine'ti'den gelmiş. Bak burada ilk defa Medine geçiyor. Hafif bir ki yukarıda Gariye geçmişti. Fakat Medine geçmesi Gariye'yi açıklıyor orada. Yani herhangi bir köy değil de bir şehir olduğunu da yukarıda izah ediyor. Biliyorsunuz ne demiştik derste? Medine şehrinin asıl ismi neydi? Yesrib'ti. Değil mi? Tayyip Edeb'in diyor Yesrib deniyordu. Fakat Peygamber Efendimiz'den sonra ne isim oldu? Medine, şehir. Bu İslam dininin bir şehir dini, bir kültür dini olduğunun göstergesidir. İşte burada da bunu gösteriyor. Fakat uzak taraf, ha, aksa ne demek biliyor musunuz? En uzak demek. Bu aksa kelimesini nereden biliyoruz biz? Mescid-i Aksa. İsra suresinin 1. ayetinden biliyoruz. Değil mi? O süphandır. Kulunu bazı ayetlerini göstermek üzere. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşü yaptıran Rabbim şanı ne yücedir diye bir şey var. Arapçası söylemiyorum, Türkçesini söyleyeyim dedim. Hangisi daha zor o ayrı mesele ama. Oradan en uzak mescid. Nereye en uzak?
Medine'ye, Mekke'ye.
Mekke'ye en uzak. Onun için geçen gün yarışma programında vardı. Kim 500 milyar ister mi falan orada. Aksa kelimesi soru olarak çıkmıştı. O da bana bir ipuca gibi geldi. Hemen dedim ben bunu açıklayayım. En Mekke. Uzak kısmında. Peki neden Rabbim burada en uzak kısmı diyor?
Yaptığı işi cevabı mı acaba? Şehrin dışında bir sanayi gibi bir iş.
Bir kere burada Resulleri övüyor. Diyor ki öyle güzel tebliğ ettiler ki görevlerini en güzel hakkıyla yerine getirdiler ki şehrin ta en ucundaki adam bile bu tebliğden nasiplendi diyor. Yani tebliğ konusunda diyor ki yani siz yakınlarınıza da tebliğ edeceksiniz ama tebliğiniz sizin ettiğiniz tebliğ temsil ettiğiniz tebliğ, hatırlıyorsunuz bu şey geçmişte, İslamiyet en güzel tebliğ şekli temsildir. En uzaktaki insanlara bile erişebilsin manası vardı burada hatırlarsınız. Yani oradaki adam bile, bir adam bile bunu duymuş geliyor şeyinde, durumunda. Şimdi burada başka bir ifade, tebliğin kime fayda vereceği belli olmaz. Bir şey ayeti vardı. Zariyat 55'miş. Sen uyar diyor, zikret diyor. Yani uyar. Umulur ki zikir müminlere fayda verir. Bakın yakındaki kimseye fayda vermiyor. Kime vereceği fayda olmaz. Bir mümine bile uzaktakine fayda verebilir. Sen yine tebliğini yap. Yani biliyorsunuz denizde balığın karnına giren hangi peygamberde? Yunus peygamber. Ya ediyor yok. Yani kızıyor, ayrılıyor oradan. Rabbim cezalandırıyor. Senin görevin diyor tebliğ diyor. Belki kalsaydı birkaç kişi iman ederdi. Zaten peygamberlerin kaderidir. Hep böyle ederler. Çok az kişi iman eder. Bakın Allah destekli, buna rağmen yok. Hidayetin yani Allah'ın özgün iradeye ne kadar saygı duyduğunu imtihan gereği de bu bir göstergesi oluyor. Yanılmıyorsam 7 senede 40 kişi iman ediyor Mekke'de. Ama Mekke'ye göre uzak olan yerde Hazreti Musab'ın gittiği yerde kavimler şey yapıyor, iman ediyor. O da ona göre aksal medineti oluyor yani bir şekilde. Yani belli olmaz. Bunun göstergesi kime vereceği belli olmaz.
Adını tanıyabiliyor muyuz?
Buna Habibi Neccar deniyor. Hikaye kısmına gireceğim de ben kelimeleri kaçırmadan diyeyim dedim. Bir şey daha var. Evet. Yes'a'da ne var? Neden normal yürümüyor da koşarak yani yani süt koşmuyordu. Bak Rabbim burada orta yolu söylüyor. Bak müthiş bir ifade. Ya bayılıyorum Kur'an'a. Yani yürüyerek de gelmiyor, koşarak da gelmiyor ama hızlı adımlarla geliyor. Kazım Bey'in dediği gibi ne diyor? Vasat bir ümmet diyor. Yani israf etmeyen bir ümmet. Hani yukarıdaki ayete de şey olarak.
Hakkını veriyor.
Yani hakkını vererek ama abartmayarak, ağırdan da almadan hızlı adımlarla geliyor. Yani bunu diyor ki siz de bir yanlışı düzeltme konusunda bir şey mi yapacaksınız? Gayretli olun. Say gayret demek. Gayretli yürüyüş demek. Hazreti Hacı'daki Hazreti Hacer annemizi düşünürseniz o iki tepelere gitme konusunda ne kadar gayretli olduğunu düşünseniz o say denilen fiilinde ne olduğunu anlarsanız. Ama koşmayı sadece nerede yapıyor? O iki Kabe'nin gözükmediği iki alanda yapıyor. Evet. Bu hikaye edilen, hani bunu ilk derste anlattığım için şey yapmadım. Habibi Neccar denilen bir kişi bunu yapıyor. Bir o kadar çok rivayet var ki kafa karıştırıcı arkadaşlar. Kimisinin önceden Neccar, marangoz ağaçtan putlar yaptığını, daha sonra bu tebliğ ile beraber geldi, iman ettiğini söylüyor. Bir kişi bir rivayete göre, hatta biraz sonra göreceksiniz, Allah Allah ne oluyor diyor, geliyor. Orada diyor ki işte biraz sonra göreceksiniz, siz ne istiyorsunuz diyor şundan. Para istiyor musunuz? Hayır diyor. Ondan sonra iman ettiğiyle ilgili rivayetler var. Bir rivayete göre Peygamberimizin bir hadisine dayandırılıyor. Doğduğundan beri Allah'a hiç şirk koşmamış üç kişiden biri. Ki birisi Hazreti Ali olarak ifade ediyor hadiste. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Onun olduğu ikinci kişinin de Habibi Neccar olduğu oluyor. O zaman put yapıcılığı buna uymuyor. Çok rivayetler var. O yüzden buraya getirmek istemedim. Ama bu olay Antakya'da geçiyorsa, Habibi Neccar'ın da o çarşı içerisinde galiba makamı ya da kabri olduğu söyleniyor tefsir kitaplarında, bu kişi var. Nihayetinde hiç kimseye tebliğin bir şekilde ulaşmadığı ama ta şehrin uzağında bir kişinin ulaştığı, bunun da gayretli bir şekilde geldiğini biz buradan anlıyoruz. Ha, şehrin en uzak yerinde şunu da söyleyecektim. Bakın yine şehirde ama şehrin uzak yeri. Bu bana şunu çağrıştırdı. Şehirde olun. Halkla beraber olun. Ama yine de çok içlerinde kaybolmayın. Halkın içinde hakla beraber olun. Evet. Bu birisine de bir mesaj. Yani çok fazla sosyal faaliyetler, şunlar bunlar güzel ama o halk, nihayete İslami de olsa bazen halkın içinde kaybolmak oluyor. Hak ıskalanabiliyor. O yüzden mesela bir rivayette deniyor ki kendi mağarasında ibadet ederken kendince oradan geliyor. Mağarada şehrin içinde olmaz değil mi? Şey suresinde ne diyordu? Kehf suresinde siz onlardan ve onların taptıklarından uzak kaldıysanız diyor, hadi mağaranıza sığının ki Allah da size rahmetini açsın ve size işlerinizde bir kolaylık versin. İşte o mağara ehli kehf. Bu kehf kelimesini kullanmak zor. Neden biliyor musunuz? Bizler ehli keyfiz. Onlar ehli kehf. Onlar biz hep ehli keyif diyoruz farkında olmadan. Onlar biziz. Ama ehli keyif farklı bir konumda olmuş. İşte bunun gibi de kendi mağarasında Allah'a yönelik yaşayan insanların böyle bir olay duyduğunda da gayretli bir şekilde mücadele etmesi gerekliliğiyle bir örnek. Benim aklıma hemen ne geliyor? Veysel Karahanlı Hazretleri geliyor. Bu dünya içerisinde sanki dünyada olmamış gibi yaşamış, sanki meleklerle yarışır gibi yaşamış ama bir cihat emri olduğunda da gelmiş. Çok şaşırmıştım ben. Medine'ye geliyor, ibadet ediyor. Ondan sonra da cihatta şehit oluyor. Bu Siirt'te ziyaret denilen bir yer var. Allah nasip etti gittim. Orada da bir makamı var. Şehit edildikten sonra herkes onun tabii şeyini biliyor. Kabrini kendi memleketlerine taşımak istiyorlar. Herkes de aldığını zannediyor. Ama farklı tabut şeyleri olmuş, görüntüleri. Kimi o ülkeye götürmüş, kimi o ülkeye, kimi o ülkeye. Her götürülen, gömülen yerde onun makamı olmuş.
Bir rivayet ediyor ki Hazreti Ömer doğasını aldığını diyor. Yani sahabe efendilerimiz artık. Hazreti Ali duasını alın diyor. İşte
evet tabii. Yani çok farklı. Yani beni diyor duasını almaya gittiklerinde bir iki soru soruyor. Siz Resul'ü görememişsiniz diyor. Evet. Kime önemli. Diyor bunu? Hazreti Ömer'le Hazreti Ali'ye diyor. Yani nasıl bir konumda yaşadığını düşün. Yani şehrin ucunda yaşıyor. Ama bir cihat şeyi olduğunda da ne yapıyor? Yes'a koşarak yani hızlı adımlarla
orada geliyor. Orada önemli bir ruhani bir olay var. Hı-hı. Allah tarafından. Yoksa nereden bilecek oradaki o konunun ne olduğunu.
Tabii. Ya Allah'ın bildirmesiyle bildiriyor ya da tebliğ bir şekilde kendisine geliyor. Zaten maneviyatta da şu vardır. Manevi olarak her türlü makama çıkabilirsin ama orada takılıp kalmayacaksın. Meczuplar orada takılıp kalandır. Ama Peygamber Efendimiz çıkılabilecek en yüksek yere çıktığı halde ertesi günü sabah olmuş soruları cevaplandırıyor. Yani ayağı yere basarak en yukarılara çıkmak marifettir. Buna da maneviyatta kemaliyet denir. Eğer sadece kafa orada, vücut başka yerde olarak yaşarsan, yani olaylardan kopuk olarak yaşarsan buna da uçukluk hali denir. Ve bunun göstergesi de dünyada ahenkli yaşamaktır. Bir şekilde ahengin bozulursa, hani geçenler dedik ya, iki kanadıyla gökyüzünde uçan kuş dedik ya, gökyüzü semai maneviyatı kastediyordu. İki kanadıyla uçan kuş da hem maddiyatı hem maneviyatı dengeleyerek gökyüzünde olan kuş ifadesi vardı. İki kanadıyla olan kuşta da şu aklıma geldi, hemen hatırlamışken söyleyeyim. Kuşlar her zaman kollarını çırpmazlar, işte kanatlarını çırpmazlar değil mi? Kanatlarını çırpmak neyi anlatıyor? Gayreti. Bazen de kollarını şöyle tutarlar. Ben havacıyım bilirim. O da neyi çağrıştırdı size? Hangi manevi gidişat? Tevekkül. Bazen gayret, bazen tevekkülle hava dolu. Ama gayrette ne kadar enerji sarf edildiğini düşünün. Ama tevekkülle de rüzgara bırakıyorsun, böyle kaldırıcı rüzgarlar vardır, mıtıkalar vardır, gidersin. Ama onu yapabilmek için önce havada olmak lazım. Havada olmak için de kalkmak lazım. Yani kolunu çırpman lazım. Konuşacak çok şey var da bilmiyorum, çok bir teferruata gidiyoruz. Bütün kuşlar rüzgara doğru kalkar ve iner, biliyor musunuz? Aynı bütün hava araçları olduğu gibi. Uçaklar da öyle. O zaten oradan kopyadır. Bir kuş sadece tersine yapar. Duydunuz mu o kuşun ismini?
Karga.
Hatta insanlara böyle hakaret olarak o kullanılır. Yani ne şöyle şöyle adam derler. Angut. Duymuşsunuzdur. Angut kuşu rüzgarı arkasına alarak, yani zıttını yapar, tersini yapar. Onun dışında bütün kuşlar rüzgara karşı. Ne demek? Yani rüzgarı önünden alıyorsun. Gayret ediyorsun, havaya gittin, artık tevekkül vakti, kollarını açıyorsun, tevekkül ediyorsun. Ne zaman bitti, tekrar kuş kanatlarını çırparsın. İşte maneviyatla maneviyatı birleştirdiğinde bir şey ortaya çıkıyor.
İlk uçak yapanlar Angut örnek almadılar. İlk uçak yapanlar Angut örnek almadılar.
Yok, olmaz. Evet. Ama Angut'u örnek alan maneviyat ehli olursa da çakılır. Ama bir şekilde de havalanıyor kuş. Ya onun da hakkını yemeyelim yani. Kuş ya, kuş havada uçuyor.
O makama durduğu vakit ne demiştin hocam? Manevi makama. Evet. Bir makama kaldığı anda buna ne demiştin?
Meczup. Cezbelenmiş anlamına geliyor. Fakat o cezbenin haliyle o mıntıkada kalmış, yere inemiyor. Ama bu çok da övülen bir şey değil. Yani normal aleni insana göre güzeldir. Deli değil o. Allah'ın cezbesiyle o hale gelmiştir. Ona deli diyemezsin. Hakaret olur. Ona şey de diyemezsin. Mecnun da diyemezsin. Mecnun ne demek biliyor musun? Cinlenmiş demektir. Onu da diyemezsin. Fakat olması gereken manevi kemal haline göre bu eksikliktir. Kemal ehli orayı da yaşar. Yeryüzünde yaşar ve dengeli bir şekilde gider. Ya Gale dedi ki, diyen kim? Burada Habibi Neccar demiş. Yani Habibi Neccar olduğu iddia edilen kimse ya da derin manasıyla bu konumda olan, biraz evvel bahsettim, kimse demiş ki ya kavmi, ey kavmim, burası ilginç, buraya bahsedeceğim. İttebi'u, tabi olun. El mürseliyin, mürsellere tabi olun. Şimdi burada ilginç var. Kavmi diyor. Kavmim. Burada belagatla meallere baktığımda şunu diyor. Kavmim ifadesi sıcak bir ifade. Ya insanlar, topluluk ne yapıyorsunuz falan diyor. Kavmim diyor ya da kavim demiyor. Kavmim diyor. Burada da diyor ki tebliğ ederken onların gönüllerine girin.
Kucaklayıcı
olun. Sevgi, samimiyet ve şefkatli bir ifade olsun. Bu bir şekilde tesire olabilecek bir şeydir. Habibi Neccar da bunu kullanıyor. Tabi Rabbim bu şekilde ifade ediyor. Yani Allah'ın kelamı olduğunu tabi unutmadan bunu söyleyeceğiz. Ya kavmi, ev kavmim ittebi'u, tabi olun. Tabi olmak ne demek?
Uymak.
Yani peşinden gitmek manası. Yani o bir yere götürüyor. Neden? Allah'ın Resulü. Onlar da hidayet üzerine, hani ala sıratı müstakim diyordu ya, o da gidiyor, peşimden gel diyor aslında Resuller. Sen de ne yapıyorsun ona? Tabi oluyorsun. Kime tabi olun? El mürselin. Mürsellere tabi olun. Elçilere tabi olun. Burada da Habibi Neccar'ın onları mürsel olarak kabul ettiği var. Diğerleri kabul ediyor mu? Etmiyor. Diyor ki Rahman bir şey indirmemiştir diyor. Sen nereden çıktın? Tamam, Rahman'a inanıyorum ama diyor hiçbir şey indirmemiştir diyor. Sen nereden çıktın diyor. Ama Habibi Neccar mürselin demekle de ona iman etmiş olduğunun bir gösterge. Demek ki o halle gelmiş.
Araya gireceğim ama çok özür dilerim. Ateist gibi bir şey. Ateistler Allah'ı bilmiyor mu? Biliyor ama yok, inkar ediyor.
İşte tam anlamıyla ateist yok deniyor ya. Yani işte bunun ifadesi. Bu onun bir üstü. Bak, yerleri ve gökleri yaratan kim diyecek sana? Allah diyeceklerdir diyor ya. Evet. Burada yani Allah tamam çok önemli bir kavram ama nasıl yani Allah. Ama Rahman biraz daha teferruatlısı. Yani esma boyutundan da tanımış demek. Biliyorsunuz esmaların gittiği en son nokta Rahman'dır. İsra 80 de yanılmıyorsam, yanlış da olabilir. İsterseniz Allah deyin, isterseniz Rahman deyin birdir. Rahman eşittir Allah değil. Çünkü Rahman esmadır ama esmanın en konsantre halidir. Yani yaratılmış olarak bizim Allah'ın zatını anlama şansımız yok. Esmalarla anlama şansımız var. Esmanın da gittiği en son yer Rahman. Yani sanki Allah değil de sanki sen o kadarını ancak tanıyabilirsin demek. Bu Rahman bilincine gelmişler. Çok ilginç. Bakın şöyle denir. Bütün insanlık yavaş yavaş kemalete eriyor ama Rahman bilincine ermiyor. Rab bilincindeler. Alemlerin Rabb'ı bilincine getiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman da bununla bir alakası var. Yani aslında ne kadar yüksek idrakta olduklarının, fakat nefisleri gereğince size hatırlatılıyor, yani bildikleri bir şey hatırlatılıyor. Kaçtıklarının göstergesi. Çünkü ne demiştik önceki derslerde? Bunu kabul ederlerse bir sürü kulluk yapmaları gerekiyor. İşlerine gelmiyor, inkar ediyorlar. Yani küfrediyorlar, üzerini örtüyorlar ki kendilerini sakinleştiriyorlar güya. Ama ahirette bunun karşılığını görecekler. Diğer ayete geçelim. Burası önemli. İttebi'u, tabi olun. Bakın burada ilginç. Yukarıda da ittebi'u diyor. Tabi olun. Bir daha ittebi'u geçiyor. Kur'an-ı Kerim belidir. Fasihtir ve belidir. Fesahate uygun değil bu aslında. Yani bir kelimenin fazla olarak tekrar etmesi belagata değil de fesahate, yani kelimelerin kullanılma şeklindeki güzelliğe aykırıdır. Ama burası ilginç, tekrar olması, onu açıklayacağım. İttebi'u, tabi olun. Men, o kimseye ki la yeselukum ecren, sizden hiçbir ücret, ecir talep etmiyor, istemiyor, sormuyor bile. Ve hum muhtedin, ve onlar hidayete ermiş kimselerdir. Burada bu kesimleri, yani diyor ki sizden hiçbir şey istemeyen kimseye tabi olun diye ayetler var. Onu haftaya daha hazırlanarak geldim ama birazdan ezan okunacak, yetmiyor. Sizden hiçbir şey istemeyene tabi olun diye 8-10 tane ayet var. Eğer bir insanın bir şey menfaati varsa, özellikle dini konuda, uzak durun. Televizyon programlarına bir bakın, dini şeylerde. Bir talepleri var mı yok mu? Varsa uzaklaşın. Başka kanala geçin. Sohbetteyseniz sıvışın. Allah'ın ilmine göre söylüyorum. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey sapmayacak, sattırmayacak, kendine çağırmayacak. Hem maddi ve manevi bir şeyi olmayacak. Bir cemaat hakkında şunu deniyordu. Ya oraya zengin olmayan gidemez diyordu. Evet. Bir talepleri var. Yani hemen sıvış. Uzaklaş yani buradan. Ayrıntıya girmeyeceğim. İttebiu, tabi olun men, o kimseye ki la eselukum ecren. Ecren burada nekra gelmiş, bilinmeyen. Herhangi bir şey yani. Bir şey bile değil. Herhangi en ufak bir şeyden. Bakın burada şeyi açıklayayım. Neden iki kere ittebiu ayrı ayrı gelmiş? Yukarıdaki özellikle peygamberlerdi. Yani o peygamberleri ve resulleri kastediyor. Ama burada da genel olarak dine çağıran tebliğci manasında var. Bak bu ayette hiçbir yerinde Resul Mursel geçmiyor. Genel anlamda bir kişinin arkasından mı gideceksin? Hatta dini bile olmasın. Sizden bir menfaati olmayan kimsenin arkasından gidin diyor Allah. Evet. Bu ayetleri derinlerine gizleyerek. Ve hum mühtedun ne demek? Buradaki bir iki dakika daha söyleyeceğim. O hal vavı da olabilir. Yani hal ifade eden hum mühtedun. Ki onlar muhtedi olarak. Muhtedi ne demek? Hidayete erdirilmiş demek. Hidayete ermiş ve erdirilmiş demek. Burayı da haftaya açıklayacağım inşallah. O kimse pozisyonunda olan. İkinci mana vermişler buna. Buna hal vavı değilse şöyle ve olarak. Sizden hiçbir şey istemeyen ve hidayete erdirilmiş kimselere tabi olun. İki farklı mana var. Birbirine çok benziyor. Farkı ne şuradan? Sizden hiçbir şey istememe durumunda birileri de olabilir. Ama bir daha bakın hidayet sahibi mi? Hidayet sahibi olmadan da görünüşte bir şey talep etmeme durumunda olanlar olabilir. Siz onların hayatlarına bakın. Gerçekten hidayetteler mi? Söylediklerini yaşıyorlar mı? Eğer öyleyse onlara uyun. Bu ayet yarım kaldı. Haftaya buradan devam edeceğiz. Allah-u Teala bize zikre uyan, hatırlayan ve o zikri hatırlatan resullere ve kimselere şartsız nefislerimizi aşağı alarak tabi olanlardan eylesin. Ve bizi halk içinde hakla beraber olanlardan eylesin. Fakat gerektiğinde de gayretle koşanlardan eylesin. Halk içinde, halkta kaybolanlardan eylemesin. Bizleri de menfaat karşılığı olmadan dini tebliğ faaliyetlerinde yapanlardan olmayı ve hidayete erdirilenlerden olmayı nasip etsin. Sadakallahu azim ve ahiru davan elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Allah razı olsun.